Ayrım 4. Tarihçilerin Kutbu Halil İnalcık Kitabı. Söyleşi Emine Çaykara. Sayfa 43. Peki o zamanlar böyle bir ortamda sizin için Ankara ve Atatürk nasıl bir anlam ifade ediyordu? Biz Ankaralılar, yani çocuklar, büyükler, sanki Atatürk'ün evinde yaşıyormuş gibi hissediyorduk kendimizi. Tabiat üstü bir insan gibi algılıyoruz onu. Tarihini okuyoruz. Sakarya'yı nasıl kazandı, Yunan başkomutanını nasıl esir aldı, vatanı nasıl kurtardı. O bizim için dokunulmaz bir şahsiyetti. Hala da öyledir. Mesela bundan 2-3 sene önce 10 Kasım'da onun ölüm yıl dönümünde Bilkent'te bir konuşma istediler benden. Bilkent orkestrası vardı. Konuşma yaparken bir ara kendimi tutamadım. Gözlerim yaşardı. Kafamı eğdim saklamak için. Orkestradakiler ayağa kalktılar. Bir alkış, bir alkış. Çok duygusal bir andı. Biz Atatürk'ü gerçekten bir baba gibi hissediyorduk. Olağanüstü bir varlıkla aynı mekanda yaşıyormuşuz gibi hissindeydik. Ankara onun evi gibiydi. Siz babasını seven çocukları. Evet, onun İstanbul'a gidişini, ne zaman geldiğini bilirdik. Atatürk'ten gelen her şey bizim için bir olaydı. Öyle karşılıyorduk. O ne diyorsa doğrudur diye bir yaklaşım vardı. Tabii inanç öyleydi. O nesil üzerinde bugün anlayamayacağınız hissi bir varlık vardı. O zaman Ankara 30-40 bin nüfuslu kasaba gibi bir şehir. Belli başlı caddesi bugün bağımsızlık anıtının bulunduğu Saman Pazarı'na çıkan cadde. Atatürk'ün emriyle mebuslar için Kocatepe Camii'nden aşağı doğru inen Mithat Paşa Caddesi'nde ufak tek katlı binalar yapıldı. Ankara eski bir Osmanlı şehri. O evleri yaptırmak için usta bile bulamadılar. Macaristan'dan usta geldi. Böyle bir ortam. Heykelin bulunduğu yerde sağda taş han vardı. Oteldi. İki katlı perişan bir otel. Yemek yenen yerler az. Karpiç vardı. Devlet büyüklerinin yemek yediği, sosyal ilişkide bulunduğu yerdi. O kadar perişandı şehir. Harpten çıkmışız, fabrika yapamıyoruz. O zaman sanayi mektebini yapmışlardı. Ziraat Bankası'nın karşısındaki bina, Karpiç de işte onun sırasında, Ulus Meydanı'ndaydı. Bu ufak şehirde Mustafa Kemal, kendi Çankaya'sında eski bir konakta kalıyor. Bugün Atatürk Müzesi'dir. Atatürk öldüğünde TBMM önündeki katafalkının önünde dünyanın her tarafından devlet adamları, yabancı misyonlar, ordu, üniversiteler, talebeler günlerce resmi geçit yaptılar. Siz de oradaydınız. Tabii Atatürk buydu. Kaldı ki ben Atatürk'ün açtığı Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nde okudum. Biz onun öz çocukları gibiydik. Öldüğünde hakiki bir yas sardı bütün Türkiye'yi. Biz onun mektebinde okumuş öğrenciler olarak çok sarsıldık. Hatta içimizden bazıları Atatürk için yeminler ettiler. Biz senin yolundan gideceğiz filan. Böyle bir hava vardı. Bu tabii tamamen kaybolmuştur. Yeni kuşaklar bugün vatan millet Sakarya diye alay ediyorlar. O destani devirle. Son derece üzülüyorum. Hakikaten Türkiye'yi kurtaran, bir devlet ve millet yaratan bir liderdi Atatürk. Bizim bugün bağımsız bir yaşam sürmemizi sağlayan, büyük bir kurtuluş savaşı vermiş o insanları, o günleri bilmemek, anlayamamak, ölen onca insanla karşı büyük haksızlık, kadir bilmemek aynı zamanda. Tabii ama öbür taraftan da Atatürk'ü putlaştırmak bir hatadır. Buna karşın atayı putlaştırmayalım diye bir Ecevit, bir Veli Dedeoğlu çıkmıştır. Atatürk'ün koyduğu prensipler diye bir takım donmuş kurallara bağlı kalmak Türkiye'nin önünü kesmektir, diyor Veli Dedeoğlu. Atatürk son derece akla, mantığa, ilerlemeye önem veren bir insan. Toplumun yeni ihtiyaçlarına göre daima ilerlemeliyiz, diyor. Bugün birçokları Atatürkçülük adı altında onun idealine ters şeyler yapıyorlar. Şu an Atatürk'le ilgili dediğiniz gibi acınası durumdayız. Atatürk'ün anlattığı hiçbir şey kalmadı. Ulus bilinci yok. Ya Amerikancı oluyor, doğum gününde Happy Birthday diye pastanın etrafında toplanıyorlar. Yahut da Kaddafi'nin huzuruna gidip el pençe divan duruyorlar. Atatürk'ün ideali medeni, batılı, hür bir Türk toplumu yaratmaktı. Bugün adam şapka giymiyor, takke giyiyor. Selamlaşması da başka. Güzel, herkes kendi inancı doğrultusunda hareket eder toplumda. Atatürk'ün İslam düşüncesi şuydu ve bütün nutuklarında söylerdi. Din bireyin vicdanına aittir. Bunu bir zorunluluk haline getirmek hatadır. Zaten İslam, Tanrı ile birey arasında bir ruhban sınıfı, bir zorunluluk tanımaz. Fert doğrudan doğruya Tanrı'nın huzurundadır camiye gittiği zaman. Ben Atatürk'le de konuşma şansına kavuştum. Onu anlatayım. Babam Mısır'a gittikten sonra annem kolonyacılığa devam etti. Babam Mısır'da bir dükkan açmış. Gidişinden bir süre sonra bize konsolosluktan mektup geldi. Babanız vefat etmiştir diye. Erken vefat etmiş o zaman. Kaç yılında? Evet. Mısır'da tabii iklim ve yaşam koşulları farklı. Babam 9 Ekim 1935'te vefat etmiş. Bize Kahire Elçiliği 5 Haziran 1936'da belgelerine bakıyor. Yazı yazmış. Birçok kimselerden alacakları var. Sizin ilgilenmenizi istiyoruz diye bizi uyarıyordu. Ama gidemedik. Araya gireyim lütfen. Babanızla anneniz resmen ayrılmadı değil mi? Evet, resmen boşanmadılar. Mirası bize intikal etti tabii. Ben ancak 1990'larda Mısır'a gittim. Kahire'den bir taksi kiraladım. İskenderiye'ye gittim. Ama şoförde bıçkının biri çıktı. Beni çarşıda bıraktı. Kendisinin işi var diye. İş yerini gördü. Tabii Arapça konuşma dilini bilmediğim için yardımına ihtiyacım vardı. Hiç yardım etmedi. Saat 4:30'da hadi dönüyoruz dedi. Neyse orada bir dükkanın üzerinde Halil yazısı vardı. Belki babamın dükkanı oydu. Ama aradan çok sene geçmiş sordum. Kimse hatırlamıyor. Babam Kırım'da doğdu, İskenderiye'de öldü. Sonra konsolosluğa gidip sormadınız mı? Yok. O kadar zaman içinde kaybolmuştur zaten. Mısır'dan onunla haberleşiyordunuz ama. Bazen mektup geliyordu. Annenize tabii. Anneniz de kızgın. Çok, gülüyor. Annem evlenmedi ondan sonra. Tabii hayal kırıklığı içinde. Tüm hayatınca zoraki bir evlilik yaşadı. Babamı seviyordu ama daima bir tedirginlik içinde. Ne yapıyor, nereye gidiyor, beni terk mi ediyor? Biz çocuklarına sıkı sıkıya bağlıydı annem. Ben babamdan sert muamele gördüğümden tamamen anneme dönmüşüm. Bir insan olarak düşündüğünüzde annem ruh itibariyle gerçekten çok iyi bir insandı. Annem olduğu için söylemiyorum. Onun iyi kalpliliğini belirten bir misal vereyim. Ben evlendikten sonra hiçbir zaman gelini aleyhinde bana bir şey söylememiştir. Ben şikayet ederdim bazen. Yok öyle değildir, seni seviyor derdi. Mesela birbirini sevmeyen iki kişi var. Gider, o seni çok seviyor, takdir ediyor filan diye aralarını bulmaya çalışırdı. Dedikoduyu hepimiz severiz. Dedikodu yapmazdı. Kolonyacılığı o devam ettirdi. Şirketin adı aynı mı kaldı? Bozkurt Kolonyasıydı adı. Eskiden Osman Nuri Kolonyasıydı. Babam Ankara'ya gelince Bozkurt adını verdi. Bozkurtlar önemli o zaman. Türklerin efsanevi atası Bozkurt'tur deniyor. Tabii milliyetçi adam. Bozkurt adını alıyor. Bir de şampuan çıkardı. O şampuanın adını Halil koydu. Şampuan Halil. Annem kolonyacılığa devam ediyor. Berberlere, dükkanlara kolonya satıyoruz. O zaman Mustafa Kemal'in zihnini işgal eden esas mesele sanayi geliştirmek. 1929 dünya krizi olmuş. Türkiye bundan çok etkilenmiş. Sefalet var ve yerli sermayeyi kalkındırmak için her yerde vatandaş yerli malı kullanın sloganı. Ankara'da bugünkü Gençlik Parkı o zamanlar tamamen açık bir arsa. Orada yerli mallar sergisi açıldı. İzmir'deki fuar gibi. Annemin de orada bir pavyonu oldu. Yaptığı kolonyaları teşhir ediyor. Yani bir hanım Türk sanayine yardımcı oluyor. Atatürk o sergiyi gezerken pavyonun önüne gelmiş ve anneme teşvik edici sözler söylemiş. Bir kadın olarak teşebbüsüyle sanayiye katkısından dolayı anneme yerli malları teşvikten o zaman bir mükafat verildi. Sonra Atatürk'le ben nasıl konuştum onu anlatayım. Evet hocam, ne zamandı? Gazi Muallim Mektebi'ndeydim. 1932 veya 1933'te. İşte o zaman o mektepte Atatürk'le karşılaşma şansına eriştim. Kendi eseri Gazi Çiftliği var. Köşkten Gazi Çiftliği'ne gitmek için bizim binanın önünden geçiyor. Bazen durup ziyaret ediyor. Bir gün hoca yok, coğrafya dersindeyiz. Sınıfta harita çiziyoruz. Birden kapı açıldı. Evvela odaya büyük bir köpek girdi. Korumasıymış. Etrafı kolaçan etti. Sonra Atatürk mahiyetiyle beraber sınıfa girdi. Ben Küçük Halil en öndeyim. Küçük Halil? Bizim sınıfta 3 Halil vardı. Ben Küçük Halil'dim. En önde oturduğumdan tabii olarak benim önüme geldi. Sıramın üzerinde harita yapıyorum. Yukarıdan bakıyor. Ben gözümü ayırmıyorum haritadan. Arabistan, Yakın Doğu haritası. Baktı baktı, parmağını Medine üzerine koydu. Neresi burası dedi. Medine efendim dedim. Gençlere milli tarihi öğretmek için tarih cemiyetine 4 cilt tarih kitabı yazdırmıştı. Bütün mekteplerde o tarih okunacak. Atatürk belli bir tarih ve millet şuuru yaratmak istiyordu. Devlet kontrolüyle yazılmış. Türk milletini bir dini cemaatten bir millet haline getirmek için onun ideolojisini, belli bir tarih görüşünü aksettiren kitaplardı bunlar. O kitapların okunmasını takip ediyordu. Mekteplere gidip zaman zaman soruyordu. Ben Medine dedim ama o kitapta eski ismi Yesrib. Yani peygamber gelince Medine'tün Nebi oldu. Başka adı yok mu dedi. Hatırlayamadım. Beni takip ediyor, acaba kitabı okumadı mı diye. Sınıfa döndü sordu, sınıf da bilemedi. Arabistan'da şöyle parmağını gezdirdi. Neresi burası dedi. Arabistan efendim dedim. Nasıl bir memleket burası diye sordu. Coğrafya hocamız Hamdi Nazım Bey yaşlı bir zattı. Bize şöyle tasvir etmişti. Bir tepsiye benzer. Etrafı dağlık, ortası düzlüktür. Gülüyor. Aynı şeyi söyledim. O arada kaç yaşındasınız? 13-14 yaşındayım. Tabii gülmeye başladı Atatürk. Peki dedi. Sonra Kızıldeniz'e parmağını götürdü. Hep de size mi soruyor? Evet, ortadayım, öndeyim. Hep bana soruyor. Bu denizin adı dedi. Bahri Ahmer. O zamanki Kızıldeniz, Bahri Ahmer. O dilci tabii. Dilin sadeleşmesi söz konusu o zamanlar. Başka dedi. Türk adını istiyor. Kızıldeniz aklıma gelmedi. Bazen Şap Denizi deniyordu. Şap Denizi efendim dedim. Yok, Kızıldeniz değil mi dedi. Siz onları hiç unutmadınız tabii. Hemen kaydettiniz. Tabii, Türkçeci. Sonra omzumu okşadı. Memnun olarak ayrıldı. Yanımızdaki sınıfta Hamdi Nazım Bey tarih dersi anlatıyor. Oraya gitti. Maksadı tarihin nasıl okutulduğunu görmek. Hamdi Nazım Bey sizi bıraktı ya. Ya da iki sınıf adamı bakıyordu. Hayır, bizim ders neden bilmiyorum boştu. Çok ihtiyardı Hamdi Nazım Bey. Titrerdi. Orta Asya haritası var ve tam da tarih tezini anlatıyor. Ata sınıfta tarih tezini soruyor. Peki cevap veremiyor. Biraz da şaşırıyorlar. Mustafa Kemal'in huzurunda tabii kim şaşırmaz. Bizim Hamdi Nazım Bey bir aralık söze katılmak istiyor izah etmek için. Beyefendi diyor Atatürk'e. Ata zaten sinirlenmiş, talebeleri imtihandan iyi netice alamamış. Efendi, muhatabını bil diye paylamış onu. Atatürk'ün sinirli zamanları vardı. Atatürk'ü baba olarak gördüğünüz o kadar çok açık ki. Yüzünüzdeki ifade memnuniyetle sanki onu yakından tanıyor gibi bahsediyorsunuz. Tabii sonra tebeşiri alıyor ve tarih tezini anlatıyor. Orta Asya'yı çizerek burası kuraklaştı ve buradan Türkler dünyanın her tarafına yayılıp medeniyeti götürdüler. Avrupa'ya, Asya'ya, Çin'e diye anlatıyor. Sonra o haritayı müzeye koydular. Sonradan Hamdi Nazım Bey'e bizim sınıfta olan bitenleri Atatürk'ün memnun olduğunu anlatmışlar. Artık ben Hamdi Nazım Bey'in seçkin öğrencisiyim. Hep en iyi notları alıyorum. 1931-32 Gazi Muhallebi Mektebi'ndeyim. Sonra bizim okuduğumuz o ilk kısmı lağvettiler. Yüksek kısma gelen hocalardan birisi Sade Irmak'tı. Almanya'dan gelmişti. Nietzsche hayranlıydı. Voleybol oynamayı severdi. Mektebe İsmail Hakkı Baltacıoğlu'ndan sonra Faik Sabri Bey, Duran, müdür oldu. İkinci bölüm. DTCF. Tarihe yolculuk. Düşündüm, taşındım. Çin edebiyatına girmek için 2000 ideogram şekil öğreneceksiniz. Eski Türk tarihini pek istemedim. Sümeroloji, arkeoloji Atatürk'ün sevdiği konular. Birçok arkadaş bu alanlara gitti. Tarih teziyle ilgili şeyler beni cezbetmedi. Bunlar bana fantezi gibi göründü. Sümeroloji, Hititoloji, Sinoloji, yakın tarihi seçtim. Nasıl girdiniz Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'ne? Eylül'de Balıkesir'den geldiniz ve hemen sınava mı girdiniz? Balıkesir Muallim Mektebi'nden 15 Eylül 1935'te belgeye bakıyor. Mezun olmuşum. O zamanki adım Halil Bozkurt. Sadri Bey bana haber verdi DTCF'nin girişim imtihanını. O yaz çok çalıştım. Ankara ve İstanbul'da yatılı için ayrı ayrı imtihanlar yapıldı. 500 kişi, belki daha fazla müracaat olmuş. O imtihanda Faik Reşit Unat Milli Eğitim'de yayınlar müdürüydü. İmtihan heyetinde. kağıtları okuyan, not veren heyette. DTCF'ye girdikten sonra bana geldi. Sen birinciydin müjdesini verdi. Talih. Talih olur mu? Çalışmışsınız. Evet. 40 kişi yatılı olarak girdik. Eski vakıflar binası. Gençlik parkına bakan bir bina. Tadilat yapmışlar. Mimar Kemal'in eseridir. Atatürk emir verdiği için bir kanadını DTCF binası haline getirdiler. Talihimizi o zaman Hitler'den kaçan Yahudi ve solcu Alman profesörleri fakülteye davet etmişler. Bunlar arasında Enno Landsberger gibi büyük bir eski çağ tarihçisi vardı. Tanırsınız. Evet. Hans-Günter Bock'u da arkeolojiden bilirsiniz. Atatürk bu fakülteyi sıradan bir fakülte olarak değil, tarih tezinde ileri sürülen görüşleri ispatlamak için kurdu. Türk kültürü Orta Asya'dan Çin'e, Hindistan'a, Avrupa'ya gitti. Mezopotamya medeniyeti Türklerle başladı gibi. Bu tezleri ilmi olarak desteklemek için bölümler oluşturuldu. Fakülte bölümleri orijinal, belli başlıklarını sayarsak Sinoloji, Hititoloji, Sümeroloji, Antropoloji, Indoloji, Latince, Yunanca ve tabii tarih. Coğrafya kuvvetliydi. Herbert Louis Almanya'dan kaçanlardan değildi, kıymetli bir hocaydı. Öğrencisi oldum onun. Sonra seminer kütüphaneleri tesis etmişler ki çok akıllıca bir şey, bugün yok. Ben orada belli başlı Fransız neşriyatını buldum. Meşhur seminer kütüphaneleri. Bütün o kitaplar getiriliyor. Evet, atanın emriyle zengin seminer kütüphaneleri oluşturmuşlar. Talihim var. Böyle bir yere düşüyorum. Büyük özen gösterilerek hazırlanmış ve örnek. O zaman örnek olarak kuruldu. Her şeyde örnek. O zaman Yüksek Tedrisat Müdürü Cevat Bey'di. Almanca bilen, Almanya gidip otoriteleri Türkiye'ye davet eden oydu. Siz DTCF'ye ilk kez giren 40 kişi içindesiniz değil mi? Evet, ilk giren yatılılar 40 kişiyiz. Atatürk zaman zaman gelirdi. Antropoloji bölümünden Profesör Şevket Aziz Kansu kafa ölçüyordu. Türk ırkı brakisefal. Avrupa ve Afrika ırkları dolikosefal olurmuş. Böyle bir hava vardı o zaman. Siz nasıl bakıyordunuz o zamanki gençlikle? Sadri Bey bana sinolojiye gir dedi. Çin bilimine. Evet, düşündüm, taşındım. Çin edebiyatına girmek için 2000 ideogram şekil öğreneceksiniz. Ben sırf entelektüel bir kişilikte olduğum için sevmedim. Vaktim ideogram ezberlemekle geçecek. Eski Türk tarihini pek istemedim. Sümeroloji, arkeoloji, Atatürk'ün sevdiği konular. Birçok arkadaş bu alanlara gitti. Sizin okuduğunuz DTCF bugün bildiğiniz bina değil, değil mi? O sonradan yapıldı. 1940'da o binaya geçtik. Bence Türk tarihinin araştırma sahasında en ilginç devir Osmanlı devridir. Ben o dönemi seçtim. Büyük arşivlerimiz var. Bakın çok iyi karar vermişim. Osmanlı dönemi çok zengin, çok şey yapılabilir dediniz. Tabii efendim. Ona karar verdim. Bu arada Ankara Hukuk Fakültesi'ne de yazıldım. Öyle oluyor muydu? Hem DTCF'de hem hukukta. Evet. Biz dil tarihte 40 kişi kendimizi adeta Atatürk'ün bir takımı gibi hissediyorduk. Atatürk'e Türk tarih tezine hizmet ediyoruz. Misyon sahibi olarak nasıl çalışıyorduk bilemezsiniz. O gruptan Tahsin Özgüç bugün dünya çapında tanınmış bir arkeologtur değil mi? Tabii aynı dönemden Sedat Alp öyle. Ekrem Akurgal öyle. Evet, bir misyon sahibi olmak mühimdir hayatta. Bir gaye için çalışmak, insanın enerjisini bir noktada yoğunlaştırmak için çalışması. O dönem yeni kurulmuş bir cumhuriyette, devrim sonrası herkesin bir hedef için çalıştığı bir misyon dönemiymiş. Yaşanamaz böyle bir şey daha. Tabii, tabii. Cumhuriyet dönemi sonrası fotoğraflara baktığımızda da bunu görüyorsunuz. Daha sonra 1960'lara ait Siyasal Bilgiler Fakültesini gezerken gördüğüm fotoğraflarda da başka bir ruh vardı. Artık o kalmadı. Kalmadı. Tabii normal, hayat değişiyor, ideoloji değişiyor. O zaman batılı bir milli devlet kurma felsefesi hakimdi. Herkes bir felsefe etrafında toplanmış çalışıyordu. Tabii o zaman hakiki Atatürkçüler mevcuttu. Siz ne olduğunuzu biliyorsunuz, yaşamışsınız. Atatürk'le tekrar karşılaştınız mı DTCF'de? O zamanki dil tarihte Atatürk'le karşılaşmadım. Daha çok antropolojiye, hititolojiye geliyordu. Açılışta ilk dersi hatırlıyorum. Afet Hanım verdi. Eski Etnografya Müzesi büyük salonunda derste Atatürk hazır bulundu. 200-300 kişi hazırdı. Atatürk devlet erkanı önünde DTCF büyük merasimle açıldı. Heyecan verici, muazzam bir ortam. Afet Hanım Atatürk'ün yakını. Atatürk'ün bilime üstün bir yer veren biri olduğunu şuradan anlayabiliriz. Tarih tezi, tarih kongrelerine ortaya atıldı ve çok eleştiri aldı. Tezin esası şuydu. Orta Asya'da bir deniz vardı. Kuraklık yoktu ve orada ilk medeniyet Türk ırkı tarafından kuruldu. Orada kuraklık başlayınca Türkler dünyanın dört bir köşesine yayıldılar. Gittikleri her yere medeniyet götürdüler. Bu teze Zeki Velidi Togan şiddetle karşı çıktı. Dedi ki, kuraklık çok daha önce, prehistorik zamanlarda olmuştur. Tabii ki Atatürk'ün yardakçıları o zaman Zeki Velidi'yi fena halde hücum ettiler. Reşit Galip ve bazıları İsmet Paşa zamanında Almanya'ya sürüldü. Togan aşırı Türkçü diye. Onun hayatını yazdım. TTK yayınladığında var. O dönem bir heyecan ve misyon dönemiydi. Ama zamanla aşırı görüşlerden sıyrıldım. Osmanlı'ya pek itibar edilen bir dönem değil. Ne oldu siz Osmanlı'yı seçince? Tarih teziyle ilgili şeyler beni cezbetmedi. Bunlar bana fantezi gibi göründü. Sümeroloji, Hititoloji, Sinoloji, yakın tarihi seçtim. Kimler vardı bölümlerde? Eski çağda Kemal Balkan, Emin Bilgiç, Muazzez İlmiye Çığ vardı. Onlar Sümeroloji, Hititoloji alanlarını seçtiler. Tabii fakültede de bu alanlarda tanınmış Alman profesörler vardı. Almanya'dan gelen bu grup sonra Türkiye'yi terk etti. Oysa onlar ömürlerinin sonuna kadar burada kalmak niyetiyle gelmişlerdi. Fakat bağnazlık onları kaçırdı. İyi niyet sahibiydiler. Mesela Güterbok Türkçeyi Türkler gibi konuşuyordu. Biz de felsefeden, felsefe sonradan eklendi DTCF'ye. Hocalar yabancı profesörler aleyhine kampanya açtılar. Komünistlikle suçladılar. İftira atıldı değil mi? Evet, onlar da hassas insanlar. Dışarıda iş arayıp buldular. Landsberger ABD'ye, Chicago Oriental Institute'e gitti. Hans Güterbock da onu izledi. Kaçırdık onları. Kaçırdık. Hepsini bağnazlıkla kaçırdık. Atatürk Türk bilginleri yetişsin ve bu konuları bilim çerçevesinde araştırsınlar diye bu fakülteyi açıyor. Bakın kendisi ne kadar müspet düşünceli bir insan. Ama sonradan onu da çarpıttılar tabii. İlim taassup istemez. Ben DTCF'de okurken tarih kısmına Almanya'da okumuş iki genç geldi. Biri Bekir Sıtkı Baykal'dı. Diğeri Cemal Tukin. Bölüm başkanı o zaman aynı zamanda mebus olan Muzaffer Göker'di. Bizim tarih bölümünde o zaman yine milletvekili olarak Ankara'da bulunan Şemsettin Günaltay, Hikmet Bayur, Fuat Köprülü gibi tanınmış kişiler ders verirdi. Sonradan Eğitim ya da Kültür Bakanı olan Şemsettin Günaltay. Günaltay İnönü döneminde başbakan, eski Türk tarihi Orta Asya tarihine gelirdi. Muzaffer Göker Yeni Çağ Tarihi dersi verirdi. Ben Osmanlı'yı aldığım için Yeni Çağ tarihini seçmiştim. Rahattık, yatılıydık. Akşamları büyük salonda Garp müziği dinlerdik. Çok güzel hazırlanmıştı her şey. Türk müziği çalınmıyordu, yasaktı o dönemde. Hayır hayır, iyi oldu. Garp müziği şaheserlerini orada dinledik. O zamanki hayatımıza bakın. Atatürk öldükten sonra Ankara Konservatuvarı'nda her hafta sonu bir konser verilirdi. Senfoni orkestrasına Praetorius gibi Almanya'dan büyük şefler davet edildi. İnönü o konserlerin hepsine gelirdi. Güçlü bir batılılaşma arzusu vardı. Atatürk öldükten sonra İnönü'nün milli şef dönemi başladı. O zaman İnönü'de Atatürk geleneğini sürdürerek fakülteyi ziyarete gelirdi. Bir defasında bölümleri geziyor. Hungaroloji Enstitüsü'nde Macar klasikleri var. Hasan Ali Bey de Milli Eğitim Bakanı. Yanında. Macarlar bütün büyük klasikleri yani Grek, Latin, Fransız, Alman klasiklerini Macarca'ya tercüme etmişler. Macar bölümü başkanı bunu anlatınca İnönü çok etkilendi. Ve Hasan Ali Bey'e dönerek dedi ki, biz de bir seri açacağız ve dünya klasiklerini tercüme edeceğiz. İşte bizim edebiyat tarihimizde önemli bir safha açan klasiklerin çevirileri dönemi böyle başladı. Meşhur klasikler tercümeler dönemi. Evet, bunu İnönü'nün bu şekilde başlattığını kimse bilmez. Bütün bunlar senfoni orkestrası, dünya klasikleri vesaire Atatürk'ün temel felsefesine batılılaşmaya hizmet etmek için yapılıyordu. Doğu müziği dinleyelim diye hiç aklınızdan geçmiyordu herhalde o havada. Hayır, tabii kalpten seviyoruz o müziği. Atatürk de bazı hanendeleri çağırdı. Burada ilginç bir nokta var. Atatürk'ün batılılaşma felsefesiyle sosyologların kültür teorisi arasındaki aykırılık bugün tartışılmakta. Atatürk'ün inandığı şey şuydu. Bir toplum kanunlarla, bir takım önlemlerle başka bir kültüre intibak ettirilebilir. Harfleri değişir, şapkası değişir, kılık kıyafeti değişir, fabrikalar yapılır, senfoni orkestraları kurulur. Böylece o toplum batılılaşır. Fakat sosyolog Emir Durkheim ve Ziya Gökalp'le başlayan sosyoloji ekolü, bir kültür bir milletin ruhu gibidir. Organik bir şeydir. Hayat görüşüyle, müziğiyle, adet ve ananesiyle, ölüsünü mezara gömüşüyle kültür organik bir bütündür. Nasıl bir organizmaya dışarıdan bir şey ithal ederseniz onu reddeder, kültür de böyle bir şeydir diyorlar. Dördüncü ayrımın sonu. Sayfa 58.